2025 yılında bir CEO'nun koltuğunu kaybetmesi için şirketinin başarısız olmasına gerek olmadığını biliyor muydunuz?
Hatta durum daha da ilginç.
Evet, en iyi performans gösteren şirketler bile liderlerini neredeyse düşük performanslılar kadar sık değiştiriyor.
Aynen öyle.
Bugün elimizdeki kaynakları, özellikle de The Conference Board, Egon Zehender ve Semler Brossi'nin hazırladığı o kapsamlı 2025 raporunu mercek altına alacağız.
Evet, bu konuyu biraz deşelim bakalım.
Amacımız iş dünyasının zirvesindeki bu ilginç değişimin arkasındaki mantığı anlamak ve tabii bunun sizin için ne anlama geldiğini çözmek.
Ve bu raporun hemen başında insanı gerçekten bir durup düşündüren bir bulgu var. Performans paradoksu diyorlar.
Evet, tam doğruya gelecektim.
Rakamlar oldukça çarpıcı. Yani 2025 yılında S&P 500 şirketler arasında en iyi performans gösterenlerin CEO değişim oranı %12.
%12? Peki ya en düşükler?
En düşük performans gösterenlerde ise bu oran %14.
İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Yani dinleyicimiz için netleştirelim, aradaki fark sadece %2.
Sadece %2.
Şirketiniz zirvedeyken CEO'nuzun işini kaybetme ihtimali şirket dibe vurduğundakiyle neredeyse aynı.
Bir önceki yıl bu farkın %18 olduğunu düşünürsek,
tam da onu diyecektim. %18'den %2'ye bu bildiğimiz bütün kuralları alt üst ediyor. Eskiden ne denirdi? Takım kazanıyorsa kaptanı değiştirme.
O devir bitti anlaşılan.
Bitti mi yani?
Tam olarak öyle. Burada büyüleyici olan şey yönetim kurullarının zihniyetindeki köklü değişim.
Artık sadece bir kriz çıktığında ya da işte rakamlar kırmızıya döndüğünde müdahale etmiyorlar. Liderlik değişimi bir düzeltme hamlesi olmaktan çıkıyor.
Bir fırsat hamlesine mi dönüşüyor? Kesinlikle. Şirketi geleceğe hazırlayan stratejik bir fırsat hamlesi. İşler iyiyken nasıl daha da iyi oluruz sorusunu soruyorlar. Bu reaktif değil, proaktif bir yaklaşım.
Anlıyorum, yani geleceği beklemek yerine geleceği şekillendirmeye çalışıyorlar. Ama merak ediyorum, neden tam da şimdi? Yani bu değişimi tetikleyen özel bir durum mu var?
Harika bir soru. Rapor 3 temel faktöre işaret ediyor.
Nedir onlar?
Birincisi, ertelenmiş ayrılıklar. Pandemi ve o dönemki ekonomik belirsizlik yüzünden birçok deneyimli CEO emekliliğini ertelemişti.
Evet, evet, mantıklı.
Şimdi o CEO'lar artık tamam, benim için zaman doldu diyor. Bu da ayrılan CEO'ların ortalama görev süresini 9,3 yıla kadar çıkarmış. Yani bir birikme vardı.
Anladım. Biriken bir dalga şimdi geliyor. Peki, ikinci sebep?
İkincisi, belirsizliğin artık yeni normal olarak kabul edilmesi. Eskiden yönetim kurulları şu fırtına bir dinsin, önümüzü görelim derdi.
Şimdi.
Şimdi ise fırtına hiç dinmeyecek, bize bu fırtınada gemiyi yüzdürecek yeni bir kaptan lazım diyorlar.
Ve üçüncüsü, sanırım en önemlisi de bu.
Evet, bence de en önemlisi bu. Dışarıdan transfer patlaması.
O rakam benim de çok dikkatimi çekti. Şirket dışından atanan CEO'ların oranı neredeyse ikiye katlanmış, %32,7'ye ulaşmış.
İşte bu madde üzerinde biraz durmak lazım. Çünkü bence bütün hikaye burada gizli.
Nasıl yani?
Şöyle düşünün, ertelenmiş emeklilikler bir birikimdi. Belirsizlik ise bir zihniyet değişimi. Ama dışarıdan CEO getirme oranının ikiye katlanması, bu bir devrim.
Bu sadece yeni bir yüz getirelim demek değil o zaman.
Hiç değil. Bu yönetim kurullarının adeta bir imdat çağrısı. İçerideki yetenek havuzumuz, yapay zeka gibi devrimsel dönüşümleri, jeopolitik krizleri yönetecek donanıma sahip değil demenin bir yolu aslında.
Bu çok cesur bir itiraf.
Ve bir o kadar da endişe verici bir sinyal.
Peki, aranan bu yeni kaptanın profili nasıl olmalı? Eskiden 20 yıllık sektör tecrübesi aranırdı. CV'ler ön plandaydı. O devir kapandı mı?
Kesinlikle kapandı. Rapor çok net söylüyor. Artık geçmiş deneyim veya işte o görev süresi gibi geriye dönük kriterler önemini yitirmiş.
Öncelik ne peki?
Öncelik, çeviklik, dijital yetkinlik ve belirsizlik yönetimi gibi geleceğe dönük becerilerde. Liderliğin tanımı kökten değişiyor.
Anlıyorum. Ama bu durum bir riskte doğurmuyor mu? Yani şirketin kültürünü, iç dinamiklerini bilmeyen bir paraşütçü lider gemiyi karaya oturtamaz mı?
Çok doğru bir nokta. Bir tür organ reddi riski. Rapor doğrudan bunu ölçmüyor ama ima ettiği şey şu. Riskler o kadar büyük ve değişim o kadar hızlı ki.
risk almayı göze alıyorlar.
Evet, yönetim kurulları içeriden tanıdık biriyle yavaşça batmaktansa dışarıdan gelen bir uzmanla risk alıp sıçrama yapmayı tercih ediyor. Risk iştahı artmış durumda.
Peki, tüm bunları bir toparlayacak olursak, dinleyicimiz için ana çıkarımlar ne olmalı? Anladığım kadarıyla birincisi, CEO değişimi artık bir panik butonu değil.
Değil, aksine stratejik bir satranç hamlesi.
İkincisi?
İkincisi, şirket içinden yükselme hayali kuranlar için alarm zilleri çalıyor olabilir. Artık sadece iyi bir yönetici olmak yetmiyor.
Yani yapay zeka, sürdürülebilirlik gibi konularda da yetkin olmak gerekiyor.
Kesinlikle. O konularda dışarıdan bir uzman kadar yetkin değilseniz, o koltuk için sizin yerinize bir transfer yapılabilir. Son olarak da yönetim kurulları hiç olmadığı kadar işin içinde ve proaktif.
Anlaşıldı. Liderliğin tanımı, zirvenin kuralları tamamen yeniden yazılıyor.
Tam da bu noktadan hareketle size üzerinde düşüneceğiniz bir soru bırakalım o zaman.
Lütfen.
Zirvedeki lider tanımı bu kadar hızlı değişiyorsa, sizin kendi kariyerinizde veya sektörünüzde başarı kriterleri ve yarın bir lider olabilmek için bugünden geliştirmeniz gereken yetkinlikler nasıl değişiyor olabilir?